Arkadaşlar, engelsiz eğitim kapsamında düzenlenen bilgisayar günlüğü eğitimimizin yeni bölümünde. Bugün biraz hastayım, kusura bakmayın. O yüzden sesim biraz renksiz geliyor olabilir. Bugün de virtual hardware ve virtual making konularını üzerinden giderek sizlere sanallaştırma teknolojilerini biraz anlatmaya çalışacağım. Sanallaştırma teknolojileri aslında kendisinden bahsediyorum. Sanallaştırma teknolojisi fiziksel donanımın yapabileceği işlemleri bilgisayarlarımızın artık güçlenmesiyle ve işlem gücü yeteneğinin artmasıyla artık fiziksel makine ya da fiziksel donanım olmaksızın yapabilmeyi sağlayan yöntemlerdir ki gerçek bir bilgisayara sahip olmadan bilgisayarlarımızın artık çok güçlü olmasıyla başka bir işletim sistemini ana makinemizin üzerinde deneyebilmek gibi. Neticede bu yöntemlerle hem zaman hem de maliyet kazancı olmuştur ki birçok kişi ikinci bir bilgisayarı elde etmeden, ben de dahil olmak üzere birçok iş yapmıştır sanallaştırma teknolojisiyle. Öncelikle en aşina olduğumuz virtual makine, yani sanal makine boyutuna bakalım. Bu aslına bakarsanız bir nevi işletim sistemlerinin bunu da destekleyebiliyor olması gerekiyor. Bir yazılım aracılığıyla sisteminizin belli kaynakları kullanılarak ana işletim sisteminizin içerisinde çalışan bir yazılım aracılığıyla bu sağlanıyor. Mesela hard diskinizden 20 GB'lık bir alan ayrılıyor ve RAM'inizden 2 GB ya da 1 GB alan ayrılıyor. İşlemcinin iki çekirdeği ihtiyaca göre kullanılmak üzere yazılım tarafından ayrılıyor ve içerisindeki işletim sistemi artık çalıştırılmaya başlanıyor. Tabi işletim sistemiyle etkileşime geçmek için ne yapmanız gerekiyor? O yazılımın penceresini tam ekran haline getirmeniz gerekiyor bizim için. Ama gelen ay yana mouse'la o yazılımı kullanabiliyorlar. Böylelikle aslında sanallaştırma teknolojisinin son geldiği nokta olan makine boyutuna gelmiş oluyoruz. Peki makine boyutunun altında yatan teknolojiler neler? Donanım sanallaştırma teknolojisi arkadaşlar. Donanım sanallaştırma teknolojisi altında birçok bileşen var ama şöyle söyleyeyim. Bir disk alanının örneğin ayrılarak yeni bir disk gibi gösterilmesini sağlayan yönteme disk sıralama teknolojisi denir. Bu nasıl yapılır? Bir kalıp oluşturulur. Yani size geçen hafta ISO kalıbından bahsettiğim gibi bu işin püf noktası da bir kalıptan geçer. Bir kalıp dosyası oluşturulur. Bu kalıp dosyasının gerçek disk gibi IDE'leri vesaire olur. Ve bu kalıp dosyası diskin üzerinde genişleyerek ana boyutunu oluşturur, hafızasını oluşturur. Örneğin bir kalıp dosyası oluşturulduğunda 1 ya da 2 kilobayttır. Ama dosyanın içerisine, yani dosyanın kalıp dosyasının içerisine veriler yazılmaya başladıkça bulunduğu yerde alan kaplamaya başlar. Diskin üzerindeki boş alan kadar genişliğe sahip olabilir. Ama bu sınırlandırılmış olabilir. Neticede bu şekilde sanal disk kalıbı genişler. Genelde bunların uzantıları VHD'dir. Virtual Drive. Ama Neticede farklı yazılımlar kendilerine özel sanal disk protokolleri de oluşturmuştur. Ki VMware için bunun özentisi VMDK'dır. Böylelikle sanal disk teknolojisine değinmiş olduk. Bir de başka sanallaştırma teknolojilerinden biri de ses kartı sanallaştırması diyeyim. Peki bu nasıl oluyor? Yani ses kartı fiziksel ses kartından bağımsız olarak ekstra ses yetenekleri kullanmanızı sağlıyor sanal ses kartı. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar sesle alakalı bir gerçek var. Nedir bu gerçek? Ses sinyallerle oluşur. Sinyaller ile oluşur. Peki bilgisayarda ne oluyor? Burada değişen ne var? Bilgisayarda sinyaller yürütülür. Ama yürütülen sinyaller bir şekilde hoparlöre gelir. Sinyalleri yürüten nedir? Driver'lar. Driver sinyali yorumlayarak hoparlöre gönderir veya farklı yere gönderir. Sanal ses kartı ile alakalı bir senaryo üzerinden gidelim, daha kolay anlaşılacak. Ama önce normal terimi tanımı yapayım. Ondan sonra üzerine geçelim. Sanal ses kartı aslında bir ses hangi bir araç kullanılmadan, ara kan kullanılmadan ya da bir hoparlöre ses yansıtılmadan önce doğrudan ses yürütme özelliği olan başka bir yazılımın içerisinde oynatılmasını sağlıyor. Peki bunu somut anlayabiliriz. Az önce dediğim gibi ses sinyalleri, kodları okunması gereken bir takım kodlardır, paketlerdir. Bu paketler okunarak ses üretilir, ses iletilir. Böylelikle ses kartının görevi yerine gelmiş olur. Ama sanal ses kartının görevi nerede başlıyor? Bu ses paketlerini, sinyal paketlerini mesela TeamTalk gibi, Skype gibi sinyal gönderme ya da okuma yeteneği olan, yürütme yeteneği olan, sinyal paketlerini okuma yeteneği olan başka bir yazılıma gönderiyor. Böylelikle ben ekran okuyucumun sesini ses kartı aracılığıyla ses paketini doğrudan TeamTalk'a yönlendirerek sesin TeamTalk'un çözümlemesini sağlıyorum. Ve TeamTalk sesi çözümleyince bu da ses size iletilmiş oluyor. Mikrofon aracılığıyla da üretebilirim. Ama ses paketini doğrudan TeamTalk okuduğu için ses sanki sizin kulaklarınızdaymış gibi gelmeye devam ediyor. Sana ses kartı ile alakalı birkaç örnek vermeye devam edebilirim ki bunlardan bir tanesi Winamp. Winamp Winamp ile sanal ses kartını kullanarak orada müzik çalabiliriz ki bu nasıl mümkün oluyor? Sanal ses kartı katmanını kullanarak bu yazılımın ses kartını, ses yürüteceği yeri, ses paketini ileteceği yeri sanal ses kartı olarak seçerseniz ses paketi görevlenmeleri yaptıysanız TeamTalk'a gönderir ve TeamTalk'ta sesi çizimleyerek kanala yayınlar. Tabi bunun birçok örneği var. Bunu tam tersini Skype'a yapmak da mümkün. Buna benzer bir durum. Skype'ın yürüttüğü sesi doğrudan TeamTalk'un çizimlemesini sağlamak da mümkün. Ama nüfusu itibariyle sinyallerden oluşan paketleri bu paketleri okuma yeteneği olan bir yazılıma doğrudan iletmiş oluyorsunuz. Peki bu paketleri neler dahil edebiliyorsunuz? Birden fazla ses paketi üreten programı da dahil edebilirsiniz genel itibariyle. Ya da eziliyorum. Fiziksel bir kaynağını dahil edebilirsiniz. Mikrofon gibi, LAN girişi gibi, enstrüman girişi gibi. Böylelikle bir yandan gerçek ses iletirken bir yandan da sanal bir ses paketi üretebiliyorsunuz. Üretilmiş bir ses paketi üretebiliyorsunuz. Mesela önceki zamanlarda ben bilgisayardan konuşurken ekran okuyucu sesini de size dinletiyordum. Bunu yaptığım sırada hem mikrofonumdan size gerçek ses iletmiş oluyorum, hem de ekran okuyucu sesini, yani sanal bir, yani iletilmiş bir ses paketini iletiyorum. Böylelikle TimTalk'un sesi okuma yeteneğini kullanarak, sanal ses kartında ses paketlerini doğrudan iletme yeteneğini kullanarak ara ekstra bir kat, yani bilgisayarın sesini duyurmuşum da ekstra bir mikrofon kullanmadan aktarmış oldum. Ama neticede arkadaşlar şöyle bir şey de var. Diyeceksiniz ki bunun teknoloji nereden çıktı, nasıl oldu? Yani neticede itibariyle driverlar, sürücü yazılımlar ses paketlerini hoparlöre iletirler. Sadece bu ses paketlerini başka programlara iletmenin yolu keşfedildi. Yani normal şartlarda zaten ses paketlerini kullanarak ses iletiyoruz. İletiyoruz hala zaten. Yani binapın çaldığı ses RioTech'in driver'ı sayesinde son hoparlörü ses kabloya kulaklığa gönderiliyordu. Ya da mikrofonların ses SoundFog'a Audit diye Windows ses kaydedicisine gönderiliyordu. Ama tabi gerçek ses yayınlamanın tek yöntemi ne? Ses açıktan yayınlamak yöntemi benim sizinle yüz yüze gelip beraberce konuşmak. Onun haricinde hepsi ses paketini kullanıyorsunuz. Band genişliği denen bir kavram var. Bir saniye, yani saniye başına aktarabileceğiniz maksimum bir boyutunu sınırlar. Band genişliği fazla ise, örneğin aktarabileceğiniz ses paketinin boyutu büyük olur. Ve ses paketinin boyutu büyüdükçe de iletilen sesin kalitesi gerçeğe yakınlığı artar. Ama ses paketinin boyutu daralırsa ya da band genişliği daralırsa sesin içerisinden bazı kayıplar olacağı için sesin kalitesi düşer. Bunu şöyle düşünün. Küçük bir hortumdan sesi duymak var. Ama genişçe bir hortumdan sesi duymak var. Arada böyle bir fark olduğunu düşünebilirsiniz. Küçük hortumdan kasıt arkadaşlar, hakikaten küçük bir hortumda MV Sweep gibi kadar küçük bir hortumdan bahsediyorum. Başka neler var? Aynı yöntem görüntü sanallaştırma teknolojisi için de mevcut. Ama görüntü sanallaştırma teknolojisi daha çok arkadaşlar şey üzerine çalışıyor. Görüntüyü başka bir programa iletme durumundan çok var olan görüntüyü araya bir katman sokarak okuma gibi işlemler için çalışıyor. Mesela normal ekrana giden görüntünün bir video kaydedilmesini sağlamak için kullanılacağı yöntem görüntü sanallaştırma teknolojisi. Bir de bunu donanım iyileştirmesi katmanı var. Donanımın gücünü kullanarak mümkün olunca fazla görüntü üretme. Ki bu da aslında bir sanallaştırma teknolojisinden çok çurbalama teknolojisi gibi bir şey. Donanım ve makine tanarlaştırması, yani tanar yöntemi tekrar inceleyecek olursak, sistem gücümüzün, mevcut sistemlerimizin gücünün artmasından dolayı ortaya çıkan ekstra donanım, ekstra masraftan kurtaran bizi. Dolayısıyla maliyeti azaltmak ve zamandan kazanmayı sağlayan fiziksel donanımlarla yapılabilecek birçok işi doğrudan ana makine üzerinde yazılımsal olarak yapmayı sağlayan teknolojiye sanallaştırma teknolojisi denir. Mesela sanallaştırma teknolojisi makine kandırmak için de kullanılır. Nedir mesela bunlardan bir tanesi? Mac cihazları kendi donanımları haricinde, kendi tasarlandıkları donanımlar haricinde başka bir donanımla çalışmazlar. Ancak ekstra katmanlar sayesinde Mac tabanı kandırılır ve gerçekten başka bir makine, bambaşka bir makine Mac'in çalıştığı bir donanım gibiymiş. Çalıştırılarak Mac'in standart bilgisayarlara kurulması sağlanır. Tabi buna sanallaştırma diyen de var. Driver yöntemi diyenler de var ama aslında bunun altında yatan teknolojisi sanallaştırma teknolojisidir. Intel'in de sanallaştırma desteği var arkadaşlar. Nedir? Aslında işlemciler o anda işletim sistemine tahsis edilirler. Ama bir sanal makinede kullanıldığını anlayan işlemci, Intel Virtualization Technology diyorlar buna. Intel sanallaştırma teknolojisi ki aynısı AMD'de de var. İşlemci üzerinde bir sanal makine yazılımı ya da sanallaştırılma teknolojisi çalıştırıldığını anladığı anda İşletim sisteminden boşta kalan sistem gücünü tamamen o makineye ayırarak o makinedeki işlemin fiziksel makinedeymiş gibi devam etmesini sağlıyor. Bu da işlemcinin bir akıllılık yeteneğidir diyebilirim. Şimdiye kadar sorunuz var mı? Bir iki örnek gösterelim ya, yani fiziksel olarak, yani daha doğrusu sadece teorik olarak anlattım ama neyse, bu konuyu burada sınırlandıralım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Haftaya girişmek üzere.